Ayrım 2. Amerigo, Stefan Zweig. Sayfa 29. 32 sayfalık ölümsüzlük için. 1503 yılında çeşitli kentlerde neredeyse aynı anda Paris'te, Floransa'da ama önce hangisinde belli değil, Mundus Novus, Yeni Dünya başlıklı 4 ila 6 sayfa uzunluğunda bir broşür dolaşmaya başlar. Latince kaleme alınmış bu broşürün yazarı olarak kısa süre sonra Albericus Vespucius ya da Vespitus'un adı duyulur. Onun Lorenzo Pifferconondo di Medici'ye mektup biçiminde yazdığı bu broşürde Portekiz kralının emriyle şimdiye dek bilinmeyen topraklara doğru çıktığı seyahat anlatılmaktadır. Keşif gezileri hakkında yazılan böyle mektup biçimli raporlar o dönemde oldukça yaygındır. Welser'ler, Fugger'ler, Medici'ler gibi Almanya, Hollanda ile İtalya'nın büyük tüccar ailelerinin yanı sıra Venedik Signoriorası'nın yürütme konseyi da Lisbon ve Sevilla'da temsilcileri bulunmaktadır ve bunlar ticari öngörülerin yapılabilmesi için Hindistan'a yapılan başarılı keşif gezileri hakkında bilgi verirler. Ticaret ataşelerinin bu mektupları ticari sırlar içerdiğinden çok rağbet görmekte, bunun yanı sıra kopyaları üzerinde de tıpkı yeni keşfedilen kıyıların haritaları Portolano'lar, Portolano, bir kıyının deniz, hava ve benzeri yönlerden özelliklerini ayrıntılı olarak ele alan rehber kitap, üzerinde olduğu gibi pazarlık edilmektedir. Bazen bu kopyalardan bazılarının girişken bir matbaacının eline geçtiği, bunları matbaasında çoğalttığı da olur. İlginç gelişmeleri mümkün olan en kısa sürede kamuoyuna aktaran bu broşürler, geniş halk kitleleri için o zamanlar henüz kurulmamış olan gazetelerin yerini tutmakta ve işlevlerini yerine getirdikten sonra günah çıkarma tezkereleriyle doktor reçetelerinin arasına sıkışmış halde yıllık panayırlarda satışa çıkarılmaktadır. Birinin onları diğer mektupların paketlerinin yanına koymasıyla, bir zamanlar bir temsilcinin şefine yazdığı özel bir mektup, ara sıra da olsa basılı bir kitabın kamusallığına kavuşur. Kolomb'un Ganj yakınlarındaki adalardan söz ettiği 1493 tarihli ilk mektubundan sonra bu dönemde yayınlanan broşürlerden hiçbiri o ana dek kimsenin tanımadığı Albericus'un 4 sayfalık broşürü kadar büyük ve uzun soluklu bir heyecan dalgası yaratmayı başaramamıştır. Metnin kendisi bile çarpıcı bir durumun söz konusu olduğunu vurgulamaktadır. Tüm bilgelerin bugünlerde ne denli çok sayıda olağanüstü şeyin keşfedildiğini anlaması. Quam multo Miranda indies reperiantur. Bugüne dek bilinmeyen ne kadar çok dünya keşfedildiğini ve buralarda neler olduğunu öğrenmesi. Quanto atonto tempore quam mundus cebit ignota sit vastitas terra et quod continentur inea için bu mektup ex italica in latinam linguama, İtalyancadan Latince'ye çevrilmiştir. Bu türden bir tanıtım stratejisi yeni haberlere zaten aç bir dünya için başlı başına bir yemdir aslında. Nitekim bu broşür büyük rağbet görür. En ücra kentlerde bile birkaç kez yeniden basılır. Almanca'ya, Felemenkçe'ye, Fransızca ve İtalyanca'ya çevrilir. Ve bütün dillerde yayınlanmasıyla tüm seyahat raporları derlemelerine alınması bir olur. Bir kilometre taşı değilse bile henüz hiçbir şeyin farkında olmayan bir dünyanın yeni coğrafyasının temel taşıdır bu. Bu mini kitapçığın büyük bir başarı elde etmesi son derece anlaşılır bir durumdur. Çünkü o ana dek adı sanı bilinmeyen bu Vespucius, güzel ve eğlenceli bir tarzda anlatmayı bilen ilk denizcidir. Normalde bu macera gemilerine mürettebat namına doluşanlar, kendi adını bile yazmaktan aciz, okuma yazması olmayan, suçulluğu misali öbek öbek toplaşan asker ve tayfalar olur. Bir de olsa olsa olayları kuru bir üslupla arka arkaya sıralamak dışında bir şey bilmeyen bir eksikabona, yani bir katip ya da enlem ve boylamları kaydetmekle yetinen bir kılavuz bulunurdu. Buradan da anlaşılacağı üzere 100 yılın başında insanlar bu uzak bölgelerde neler keşfedildiği hakkında henüz fikir sahibi değildir. Böyle bir zamanda inandırıcı, üstelik eğitimli bir adam çıkar ve abartıp masallar anlatmak yerine 14 Mayıs 1501 tarihinde Portekiz kralının emriyle yola çıktığını, güneşin de ayın da görülemeyeceği kadar karanlık, fırtınalı bir göğün altında 2 ay ve 2 gün süreyle geniş okyanusun üzerinde yol aldığını doğru dürüst anlatır. Başından geçen tüm tehlikeli olayları okurlarına yeniden yaşatır, su alan ve kurtların kemirdiği gemilerle karaya sağ salim ulaşma ümidini nasıl yitirdiklerini anlatır. Bir kozmograf olarak yetkinliği sayesinde nihayet 7 Ağustos 1501'de ki bu tarih diğer belgelerde belirttiklerinden farklı ama onun yazdıklarını okurken bu gibi belirsizliklere alışmak gerek. İlk kara parçasını gördüklerini söyler. Hem de nasıl kutsanmış bir kara parçasıdır burası. Çalışmak ve sıkıntı burada insandan ıraktır. Ağaçların bakıma gereksinimi yoktur. Bol bol meyve vermekte, nehir ve pınarlardan berrak içilebilir sular akmaktadır. Deniz balık kaynamakta, inanılmaz verimli olan topraklardan bilinmeyen lezzetli meyveler fışkırmaktadır. Canlandırıcı meltemler esmektedir bu zengin topraklar üzerinde. Yoğun ormanlar ise en güneşli günleri bile serin kılmaktadır. Ptolemon'un varlıklarından haberdar olmadığı binlerce farklı hayvan ve kuş vardır burada. İnsanlar hala mutlak bir masumiyet içinde yaşamakta, derilerinin rengi de kızıla çalmaktadır. Doğumlarından itibaren ölene dek çıplak gezdiklerinden güneş altında böylesine yanarlar diye açıklamaktadır bunun nedenini gezgin. Ne giysileri, ne mücevherleri, ne de başka malları vardır. Her şeyleri ortaktır. Hatta bu kültürlü beyefendinin her daim hazır bedenleriyle ilgili oldukça müstehcen anekdotlar aktardığı kadınlar bile. Utanç ve ahlaki emirler bu doğa çocuklarına tamamen yabancıdır. Baba kızıyla, erkek kardeş kız kardeşiyle, oğulsa anneyle yatmaktadır. Ne Oedipus kompleksi vardır, ne de ket vurmalar. Yine de 150 yaşına kadar yaşayabilmektedirler. Elbette ki bu da onların tek düşmanca özelliğidir, yamyamlık edip birbirlerini yemedikleri takdirde. Kısacası, dünyevi cennet diye bir yer varsa buradan uzak olmamalıdır. Vespitus, Brezilya'dan çünkü adına geçen cennet burasıdır. Vespitus, Brezilya'dan çünkü adı geçen cennet burasıdır. Ayrılmadan önce bu kutsanmış yarım kürede üzerinde başka takımlar ve şekiller halinde görünen yıldızları da ayrıntılı bir biçimde anlatır ve hem bu seyahati hem de diğer seyahatleri hakkında daha fazlasını aktarmaya ve kendinden sonrakilerin onu hatırlayabilmesi. Ut me recordito apud posteros vivat. Tanrı'nın dünyanın şimdiye dek bilinmeyen bu köşesindeki mucizevi eserlerinin de bilinmesi için bunları bir kitapta anlatmaya söz verir. Böylesi canlı ve renkli bir raporun çağın insanları arasında yarattığı heyecanı tahmin etmek zor değildir. Çünkü tanınmayan bu bölgelere yönelik merak duygusunu aynı anda hem tatmin edip hem de yeniden ateşlemekle kalmaz, dünyevi cennet diye bir yer varsa buradan uzak olmamalı şeklindeki sözleriyle Vespitus, çağının en gizemli umutlarından birini de farkında olmaksızın anımsatmış olur. Kilise babaları, özellikle Yunan teologları çok uzun zaman önce Tanrı'nın Adem'in işlediği ilk günahın ardından cenneti büsbütün yok etmediği, onu sadece karşı dünyaya, insanların ulaşamayacağı bir yere kaydırdığı savını ortaya atmıştır. Mistik teolojiye göre bu karşı dünya okyanusun ötesinde, yani ölümlülerin geçemeyeceği bir bölgenin ardında yer almaktadır. Ancak kaşiflerin cesareti o güne dek aşılmaz sanılan okyanusu alt etmeyi ve diğer yarımkürenin yıldızlarına ulaşmayı başardığına göre, İnsanlığın eski hayalinin gerçekleşip cennetin yeniden kazanılması niçin mümkün olmasın? Vespitus'un gördüğü ve tuhaf bir biçimde ilk günahtan önceki dünyayı andıran bu masum dünyaya ilişkin tasvirin, günümüzdekine benzer şekilde felaketler içinde yaşayan bir çağda böyle bir heyecan uyandırması ne kadar anlaşılabilir bir durum. Almanya'da artık Angarya yükümlülüğü altında ezilmek istemeyen serfler örgütlenmeye başlamıştır. İspanya'da Engizisyon ortalığı kasıp kavurmakta, en güvenilir insanlara bile huzur vermemektedir. İtalya'da, Fransa'da savaş rüzgarları esmektedir. Bunun gibi günlük sıkıntıların pençesinde kıvranan binlerce, yüz binlerce insan bu gerilimli dünyadan tiksindikleri için zaten manastırlara kaçmıştır. Kendi küçük dünyasında yaşamayı arzulayan sıradan insanın huzur, sükunet ve barış bulabileceği hiçbir yer yoktur. Böyle bir zamanda ansızın bir haber gelir ve birkaç sayfalık bir broşür şeklinde bürünüp kentten kente dolaşmaya başlar. Dolandırıcı, yalancı ya da bir simbat olmayan, aksine Portekiz kralının sefere gönderdiği, güvenilir, eğitimli bir adam, bilinen tüm sınırların ötesinde insanların barış içinde yaşadığı topraklara rastlamıştır. Para, mülk ve iktidar uğruna yapılan savaşların insanların ruhunda sarsıntılar yaratmadığı, prenslerin, kralların, kan emicilerin ve rant toplayıcılarının olmadığı, insanların karınlarını doyurmak uğruna elleri kanayıncaya dek çalışmak zorunda kalmadığı, doğanın hala insanı doyuracak kadar cömert olduğu ve insanın insana düşman olmadığı topraklara. Adı sanı bilinmeyen Vespitus'un seyahat raporuyla yeniden ortaya çıkardığı, çok eskilerden kalma dini, Mesih beklentisi gibi bir umuttur bu. Vespitus, insanlığın en derin özlemini canlandırarak ahlakın, paranın, yasa ve mülkiyetin boyunduruğundan kurtulma hayalini, insanların ruhunda cennete dair uzak bir anı gibi belli belirsiz uyanmaya başlayan ve yükümlülük altına girmeksizin zahmetsizce yaşamaya yönelik o dinmek bilmez arzuyu harekete geçirmiştir. İşte bu olağanüstü koşullar, az sayıdaki bu kötü basılmış broşürlerin dönemin insanları üzerinde tüm diğer raporlardan, hatta Kolombinkinden bile büyük bir etki bırakmasını sağlamış olmalıdır. Ama bu broşürü dünya tarihi içinde böylesine ünlü ve önemli kılan ne içeriği ne de dönemin insanların da yarattığı heyecandır. Mektubun asıl özelliği, garip bir şekilde mektubun kendisi değil, başlığında yer alan şu iki sözcüğün, şu dört hecenin, yani Mundus, Navus'un evrene bakış açımızda devrim yaratmış olmasıdır. O zamana dek Avrupa'da dönemin en önemli coğrafi olayı olarak görülen şey, hazineler ve baharatlar ülkesi Hindistan'a 10 yıl gibi kısa bir süre içinde iki yoldan ulaşılmış olmasıdır. Doğuya yelken açıp Afrika'nın etrafını dolaşan Vasco de Gama ve batıya yönelip aşılmaz sanılan okyanusu geçen Christophe Colomb ile. Vasco de Gama'nın Calicut'un saraylarından getirdiği hazineler hayranlıkla incelenmiş, İspanya kralının amiral unvanını verdiği Christophe Colomb'un Çin açıklarında rastladığını düşündüğü sayısız ada hakkında anlattıkları merakla dinlenmiştir. Coşkulu anlatımına bakılacak olursa, Colomb da Marco Polo'nun anlattığı Kubilay Han'ın ülkesine ayak basmıştır. Bütün bunlara göre dünyanın çevresi dolaşılmış, 1000 yıldır ulaşılamayan Hindistan'a iki ayrı yoldan varılmış gibi görünmektedir. Şimdi ise başka bir denizci, şu Albericus ortaya çıkmış, çok daha garip bir şeyden söz etmektedir. Batıya doğru yaptığı seyahatinde rastladığı kara Hindistan değil, Avrupa ile Asya arasında kalan bilinmeyen yepyeni bir bölge, dünyanın tamamen yeni bir parçasıdır. Vespucius, Portekiz kralı adına keşfettiği bu kora parçasına rahatlıkla Novum Mundum Appellara Licet, yani kelimesi kelimesine yeni dünya adının verilebileceğini yazar ve bu görüşünü ayrıntılı biçimde temellendirir. Çünkü atalarımızın hiçbiri gördüğümüz bu topraklar ve burada olanlar hakkında bilgiye sahip değildi. Şu an elde ettiğimiz bilgiler onlarınkini kat be kat aşıyor. Eski bilginlerin çoğu ekvatorun güneyinde anakara olmadığına, sadece Atlantik dedikleri sonsuz bir okyanusun uzandığına inanıyor, bir kıtanın bulunabileceğine ihtimal verenler de çeşitli sebeplerden dolayı üzerinde yaşanamayacağını savunuyordu. Benim seyahatim bu görüşlerin doğru olmadığını, hakikatle çeliştiğini kanıtladı. Çünkü ekvatorun güneyinde karaya hem de bazı vadileri Avrupa, Asya ve Afrika'dakinden daha yoğun nüfusa sahip, dünyanın bildiğimiz kıtalarındakilerden daha yumuşak, hoş bir iklimi olan bir kara parçasına rastladım. Az ama öz olmakla beraber bu sözler, Mundus Novus'u insanlık tarihinin en önemli belgelerinden biri haline getirmiştir. Bu sözler ikincisinden tam 270 yıl önce Amerika'nın ilk bağımsızlık bildirgesi olmuştur. Kolomb öldüğü ana dek Guanahani ve Küba adalarının Hindistan olduğu yanılgısına saplanıp kalmış, bu saplantıyla aslında çağdaşlarının yer küresini daraltmıştır. Ancak bu yeni kıtanın Hindistan olduğu varsayımını çürüten ve buranın yeni bir dünya olduğunu ileri süren Vespucci ile yerküre bugüne kadar geçerli olan asıl boyutlarını kazanmıştır. Büyük kaşifin kendi keşfini görmesini engelleyen perdeyi yırtmıştır. Bu yeni anakaranın kazanacağı boyutlar hakkında en ufak bir fikri olmasa bile en azından kıtanın güney bölümünün bağımsızlığını keşfetmiştir. Bu anlamda Vespucci Amerika'nın keşfini tamamlayan kişidir. Çünkü her keşif, her buluş sadece onu bulanla değil, daha ziyade bu keşfin etkin güçlerini tanıyanla geçerli sayılır. Kolomba yaptıklarının hakkı teslim edilecekse Vespucci'ye de bunu yorumladığı için tarihsel bir önem atfedilmelidir. Vespucci, öncülü Kolomb'un uykusunda gezerken bulduğunu iyi rüya tabircisi gibi görünür kılmıştır. O ana dek adı sanı bilinmeyen bu Vespucius'un açıklamaları inanılmaz ve müjde dolu bir sürpriz yaratmıştır. Bu sürpriz dönemin ruhunu derinden etkilemiş, hatta Cenevalı Kolomb'un keşfinden bile daha derin ve kalıcı bir etki yaratmıştır. Hindistan'a açılan yeni bir yolun varlığı Marco Polo tarafından uzun süre önce tarif edilmiş, ülkelere gemilerle İspanya'dan da ulaşılabileceği bilgisi, ticari bir atılım olma özelliğiyle ne de olsa bu keşifle yakından ilgili dar bir kesimin dikkatini çekmişti sadece. Yani baharatları, karabiber ve tarçını daha ucuza getirebilmek için hangi yolu, Vasco de Gama'nın doğru rotasını mı yoksa Kolomb'un batı seyrini mi kullanmak gerektiğini canla başla hesaplamakla meşgul Anversli, Augsburglu ve Venedikli tüccarların. Oysa Alberico'nun müjdesi, yani okyanusun ortasında yeni bir kara parçası keşfedildiği haberi büyük kitlelerin hayal gücü üzerinde karşı konulmaz biçimde etki yaratır. Yoksa keşfedilen yeni kara parçası eskilerin sözüne ettiği efsanevi Atlantis midir? Yoksa hep mutluluğun hüküm sürdüğü şairane ada mıdır? Dünyanın eski çağların bilgelerinin tahmin ettiklerinden çok daha geniş ve hala keşiflere açık olduğu, yerkürenin son gizlerini çözmenin kendi kuşaklarına düştüğü düşüncesi çağın kendine olan güvenini olağanüstü artırır. Bunun üzerine bilginlerin, coğrafyacıların, kozmografların, matbaacıların, onların hemen ardından da devasa bir okur kitlesinin adı sana o zamana kadar bilinmeyen bu Albericus'un verdiği sözü yerine getirip dünyaya ve insanlığa ilk kez yerkürenin gerçek büyüklüğünü gösteren keşif ve seyahatleri hakkında daha çok şey anlatmasını istemesi anlaşılır bir durumdur. Nitekim bu sabırsız kitlenin fazla beklemesine gerek kalmaz. Çünkü 2 ya da 3 yıl sonra akıllılık edip adını açıklamak istemeyen, bunun nedenini az sonra öğreneceğiz, Floransalı bir matbaacı İtalyanca basılmış 16 sayfalık ince bir broşür basar. Broşürün adı Lettera di Amerigo Vespucci dello Isle Nuovamente Trovate in Quattro Suoi Viaggi'dir. Amerigo Vespucci'nin çıktığı 4 seyahatte bulduğu yeni adalar üzerine mektubu. Bu ince eserin sonunda ise tarih yer almaktadır. Data in Lisbona adi 4 Septembre 1504, Servitore Amerigo Vespucci in Lisbona. 4 Eylül 1504'te Lisbon'da tarih atıldı. Lisbon'daki hizmetkarınız Amerigo Vespucci. Salt bu başlık bile tüm dünyanın bu gizemli adam hakkında daha fazla bilgiye sahip olmasını sağlar. Öncelikle adı Alberico değil, Amerigo. Soyadı da Vespucius değil, Vespucci'dir. Mektubun büyük bir beye hitaben yazılan giriş kısmından yola çıkarak hayatı hakkında başka bilgiler de edinmek mümkündür. Vespucci, Floransa'da doğduğunu, sonradan tüccar olarak İspanya'ya gittiğini söylemektedir. Per tractare mercantie. Bu meslekte 4 yılını doldururken talihin ne denli değişken olduğunu anlamış, geçici ve sürekliliği olmayan zenginliklerin dengesiz dağıtılmış olduğunu, bir gün insanı en tepeye oturturken bir başka gün ona ödünç verdiği zenginlikleri geri almak suretiyle alaşağı ettiğini görmüştür. Aynı zamanda bu kazanç sağlama yarışında insanın başına gelebilecekler ve olumsuz koşullar hakkında da fikir edinmiş olduğundan, ticareti bırakıp kendine daha yüce ve onurlu bir hedef belirlemiştir, dünyanın bir kısmını ve harikalarını görmek. Mi disposi d'andare a vedere parte del mondo e le sue maraviglie. Kastilya kralının batıda yeni topraklar bulması için 4 gemi hazırlatmasıyla uygun fırsat kendiliğinden karşısına çıkmıştır. Kral ondan Filo ile beraber denize açılmasını ve keşiflerde yardımcı olmasını istemiştir. Per avetere a discoprire. Ama Vespucci sadece bu ilkinden değil, bunun ardından yaptığı diğer 3 seyahatten de, bunlardan biri hali hazırda Mundus Novus'ta anlatılıyordu, söz etmektedir. Yaptığı seyahatler şöyledir. Seyahatlerin tarih sırası önemlidir. İlki İspanyol bandırasıyla 10 Mayıs 1497-15 Ekim 1498 arası. İkincisi yine Kastilya Kralı adına 16 Mayıs 1499-8 Eylül 1500 arası. Üçüncüsü Mundus Novus. Bu kez Portekiz bandırasıyla 15 Mayıs 1501-15 Ekim 1502 arası. Ve dördüncüsü yine Portekizliler adına 10 Mayıs 1503-18 Haziran 1504 arası. Adı sanı bilinmeyen bu tüccar, bu 4 seyahat sayesinde dönemin büyük denizci ve kaşiflerinin saflarına katılmıştır. Bu 4 seyahat hakkındaki adı geçen raporun Letterana'nın kime gönderildiği ilk baskıda belirtilmemiş. Bu kişinin Florenzo Gonfaloniere'si, başyargıç Piero Soderini olduğu ancak daha sonraki baskılarda açıklanmıştır. Ama Vespucci'nin yazdığı eserlerde sıklıkla başka muğlak noktalara da rastlanacaktır. Günümüze dek bu konuda geçerli bir kanıt bulunabilmiş değildir. Giriş bölümünde yer alan resmi beylik sözlerin dışında metnin kalan kısmı Mundus Novus'taki kadar rahat, eğlenceli ve canlıdır. Vespucci, bu yabancı halkın Epikurosçu yaşam biçimi hakkında daha ayrıntılı bilgi vermenin dışında çatışmalar, deniz kazaları ve yamyamlar, dev yılanlarla yaşanan dramatik karşılaşmalardan da bahseder. Birçok hayvan ve birçok araç gereç, örneğin hamak, onun sayesinde Avrupa kültür tarihine girer. Coğrafyacılar, gökbilimciler, tüccarlar burada değerli bilgiler, bilim adamları ise üzerine tartışıp geniş kitlelere yayabilecekleri yeni savlar bulurlar. Meraklı okurların da keyfi yerindedir. Raporun sonunda Vespucci bir kez daha vatanına dönüp kafasını toplar toplamaz bu yeni dünyalar hakkındaki asıl eserini kaleme alacağının müjdesini verir. Ancak Vespucci söz konusu eseri asla yazmamış ya da Vespucci'nin günlükleri gibi bu eserde günümüze ulaşmamıştır. Böylece Amerigo Vespucci'nin külliyatı hepi topu 32 sayfayla sınırlı kalmıştır. Kaldı ki bunların içinde 3. seyahat Mundus Novus'un bir varyantından ibarettir. Ölümsüzlüğe giden yol için minnacık ve pek de ağır olmayan bir çantadır bu. Hatta yazı yazan başka hiç kimsenin günümüze ulaşmış bu denli az eserle bunca ünlü olmayı başaramadığını söylemek abartılı olmayacaktır. Nitekim sonunda yıldızlı ve şeritli bayrakla yıldızlı göklerde dalgalanacak olan bu adın kendi çağını aşıp bizlerin zihninde yer edebilmesi için rastlantı üzerine rastlantının, yanlışlık üzerine yanlışlığın yığılması gerekecektir. İlk rastlantı, bununla eş zamanlı olarak da ilk yanlışlık, geniş anlamıyla yazınsal bakımdan önemsiz sayılabilecek bu 32 sayfanın hemen yardımına koşmakta gecikmez. Kurnaz bir İtalyan matbaacı daha 1504 yılında dönemin seyahat raporlarından oluşan derlemeler basmak için uygun olduğu öngörüsünde bulunur. İlk olarak Venedikli Albertino Versales eline geçen tüm seyahat raporlarını küçük bir kitap halinde bir araya getirir. Chiada Mosto ve Vasco de Gama'nın seyahat raporları ile Kolomb'un ilk seferine ait seyahat raporlarını kapsayan Libretto de tutto la navigazione del re de Spagna e terreni nuovamente trovati, İspanya Kralı'nın bütün seyahatleri ve yeni bulunan topraklar üzerine kitapçık, öylesine yüksek satış rakamlarına ulaşır ki, Vicenza'daki bir matbaacı 1507 yılında Cada Mosto, Vasco de Gama ve Cabral'ın Portekiz hizmetinde çıktıkları keşif gezilerini, Kolomb'un ilk 3 seyahatini ve Vespucci'nin Mundus Novus'unu içeren daha kapsamlı 126 sayfalık bir ontoloji, Zorzi ve Maltalbodo editörlüğünde yayınlamaya karar verir. Kaderin cilvesi olarak kitabı için Mondo Nove e Passi Nuovamente Restaurati Alberico Vespuccio, Florentiana'dan, Floransalı Alberico Vespuccio'nun bulduğu yeni topraklar ve yeni dünya, daha uygun bir ad bulamaz. Böylece büyük yanlışlıklar komedyası da başlamış olur. Çünkü adı geçen başlık tehlikeli biçimde çift anlamlıdır. Sanki bu yeni topraklara yeni dünya adını Vespucci vermiş, aynı zamanda bu yeni dünya onun tarafından keşfedilmiştir. Başlığın bulunduğu kapak sayfasına sadece şöyle bir göz atanlar bile kaçınılmaz biçimde bu yanlışlıktan nasibini alacaktır. Arka arkaya defalarca baskısı yapılan bu kitap, binlerce kişinin eline geçtiğinden, Vespucci'nin bu yeni toprakların kaşifi olduğu yolundaki yalan yanlış haber yıldırım hızıyla yayılır. Hiçbir şeyden haberi olmayan Vicenzalı bir matbaacının hazırladığı antolojinin kapağına Kolomb'un yerine Vespucci'nin adını yazması, işte böyle aptalca bir rastlantı yine hiçbir şeyden haberi olmayan Vespucci'ye farkına bile varamadığı bir ün kazandırır ve kendi bilgisi ve iradesi dışında onu başkasının başarısına konmaya çalışan biri konumuna düşürür. Elbette böyle bir yanlışlık bu kadar derin, bin yılları aşan bir etki yaratmak için tek başına yeterli olamaz. Ama bu yanlışlıklar komedyasının daha sadece ilk perdesi, hatta giriş kısmıdır. Bu yanıltıcı olaylar örgüsünün tamamlanması için rastlantıların gayretle birbirine eklemlenmeye devam etmesi gerekir. Gariptir, kaleme aldığı 32 sayfayla yaşamında yazarlık sayfasını kapatan Amerigo Vespucci'nin ölümsüzlük mertebesine yükselişi asıl şimdi başlamakta ve bu belki de şöhret tarihindeki en grotesk biçimi almaktadır. Üstelik bu yükselişin başladığı yer, dünyanın bambaşka bir köşesi, Vespucci'nin adım bile atmadığı, Sevilla'daki bu denizci tüccarın büyük bir olasılıkla varlığından bile haberdar olmadığı Sendi kentidir. İkinci ayrımın sonu, sayfa 45.